Ayrım 37. Sayfa 362. 36. İnsan tuhaf bir mahluk Müştak Bey. Teslim alınmış Konstantinopolis'in sokaklarında üst üste yığılmış cesetlerin arasından İmparator 11. Konstantin'in cansız bedeninin bulunup başının kesilerek Fatih'e sunuluşuyla Şehzade Orhan'ın ölümle sonuçlanan serüvenini de dinledikten sonra Gezi'den ayrılmak için Tahir Hakkı'dan izin istedim. Fatih'in şehre girişini dinlemeyecek misin diye sordu o alaycı nezaketiyle. Hikayenin en ilginç kısmını kaçırıyorsun. Kaçırdığım hiçbir şey yoktu. Çünkü Muzaffer Padişahımızın beyaz atının üzerinde şehirdeki görkemli yürüyüşünü, Ayasofya'da kıldığı namazı, ardından Çandarlı Halil Paşa'yı tutuklattırmasını, böylece de babası zamanında başlayan siyasi bunalıma son vererek Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluğa yükselttiğini çok iyi biliyordum. Hazırladığım bir tez bile vardı bu konuda. Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcı. Hayır, yanlış hatırlıyordum. Tez benim değil, Nusret'indi. Ben sadece yardımcı olmuştum ona. Hem konu hakkında hiçbir fikrim olmasa bile yine de gitmek zorundaydım. Yüzlerce yıl önceki o kuşatmada yaşamlarını yitiren binlerce insanın katledilmesinden kimse beni sorumlu tutamazdı ama cinayete kurban giden tarihçi sevgilimin yaşamını yitirmesi yüzünden hapse girebilirdim. Teyze kızıma uğramam lazım, siz de tanırsınız Şaziye'ye diye aceleyle cevapladım hocayı. Bir aile meselesi. Şaziye'ye uğrayacağım derken yalan söylemiyordum. Çantamdaki tabancayla başkomiser Nevzat'ın yanına gidecek kadar aptal değildim. Önce teyze kızına uğrayıp çantayı bırakacak, oradan geçecektim Sahtiyan apartmanına. Osman Bey'e mi gideceksin? Sesi kuşku doluydu. Gözlerindeki endişe, yüklü kıpırtılar, Konstantinopolis'i kuşatan Osmanlı gemileri gibi usulca kıpırdanıyordu. Yalan mı söylüyordum? Osman Bey'e değil de Şişli'ye, Nusret'in evine mi uğrayacaktım yoksa? Hem şu az önce gelen telefonda neyin nesiydi? Evet, Osman Bey'e gideceğim. Şaziye'nin muayenehanesine. Diye onayladım sakin bir tavırla. Şu bizim sirkecideki dükkanı kiraya vereceğiz de. İnandığımı bilmiyorum ama ikna olmuş görünüyordu. İsterse olmasın. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı ona anlatmak zorunda değildim. Madem aile meselesi, git o zaman. Şaziye'ye de çok selam söyle. Baş üstüne söylerim. Kafilemize dönerek elimi kaldırdım. Hoşça kalın arkadaşlar, size iyi geziler. Kıymet bilen insanlarmış, hiç üşenmeden hepsi tek tek vedalaştı benimle. Hele bas bariton Bahri. Biz bu işin uzmanı değiliz Müştak Bey ama kötü bir niyetimiz yoktu. Anlamak için soruyorduk öyle. Sürçülisan eyledikse affola diye saniyelerce avucunda tuttu elimi. Onlardan ayrılırken kederlendiğimi bile söyleyebilirim. Yolcularını yarı yolda bırakmış bir kervancı başı gibi mahzun hissediyordum kendimi. Elbette bu duygu uzun sürmedi. Gruptan ayrıldıktan birkaç adım sonra başkomiser Nevzat'ın beni neden Nusret'in evine çağırmış olabileceği düşüncesi olanca ağırlığıyla çöktü zihnime. Böyle apar topar aradığına göre muhakkak yeni bir bulguya ulaşmışlardı. Dairede delil filan mı bırakmıştım? Ne delili canım? Mektup açacağıyla o menekşe kokulu sabunu denize attım ya. Ya parmak izlerim? Mutfakla çalışma odasını temizlememiştim. Saçma, evde parmak izi bırakmış olsam bile poliste kaydım yok ki. Neyle karşılaştıracaklar? İyi ya işte, parmak izi almak için çağırıyorlardır. Öyle olsaydı emniyete çağırırlardı. Nusret'in evine değil, belki anlayamadıkları tarihsel metinler bulmuşlardır. Amma yaptım ha. Nevzat tarihçi değil ki, polis. Ne yapsın o metinleri? Ya Fatih ve baba katilliği hakkında belgeler buldularsa? Tahir Hakkı yok öyle bir şey dese de Nevzat pek inanmış görünüyor bu teoriye. Mantıksız da değil. Ama Tahir Hoca'nın Çetin hakkında söyledikleri hepsinden daha önemli. Gerçi şüpheli sıralamasında Çetin'e gelmeden önce Sezgin var. Adam hala poliste. Biraz ferahladım. Evet, korkmam için hiçbir sebep yoktu. Taksiye o rahatlıkla bindim. Kar yağışı kesilmiş olsa da berbat bir trafik vardı. Bir saatte zor vardım Şaziye'nin muayenehanesine. Teyze kızı yoktu. Şahaneydi. Çantamı sekreter kıza emanet ettikten sonra Sahtiyan apartmanının yolunu tuttum. İki gün önceki o kesif beyazlıktan eser yoktu Nusret'in sokağında. Kar eridiği için daha bir sevimsiz görünüyordu yaşlanmaya yüz tutmuş evler. Nemli kaldırımlar boyunca ilerleyerek Sahtiyan apartmanının önüne geldim. Aydınlıkta daha bir yıpranmış göründü gözüme. Bir zamanlar belki de Şişli'nin en güzel apartmanı olan bu yaşlı bina. Tuhaf bir his vardı içimde. Endişelenmiyordum. Hayır, keder gibi belki daha da beter bir şey. Nusret, evet, Nusret artık yoktu. Hayatımın anlamı olan kadın, binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkeye değil, yokluğa gitmişti. Karanlığa, boşluğa, sonsuzluğa, eskiden ona duyduğum derin hasreti bir gün yeniden görüşebilmek, yeniden başlayabilmek umuduyla bastırırdım. Artık o umut yoktu. Aptalca da olsa beni hayata bağlayan bütün o mutluluk hayallerini artık kuramayacaktım. Nusret'in Chicago'ya giderken bıraktığı veda mektubunda yazdığı gibi bitmişti. 21 yıl önce okuduğumda inanamadığım, kabul etmediğim bu tek kelimelik cümle gerçek anlamını şimdi kazanıyordu. Evet, bitmişti. Bir katil benim armağanım olan o mektup açacağıyla sahte umutlarıma, yalan hayallerime son vermişti. Belki de bir tür iyilik, bir ömrü bir aşka adamanın ne kadar muhteşem bir yanlış olduğu basit bir cinayetle kanıtlanmıştı işte. Nusret ölmüş, aşk bitmişti. Öyle mi? Sahiden de bitmiş miydi? Kurtulmuş muydum o anlamlı illetten? İnsan ruhunun yarattığı o görkemli hastalık böyle kolayca geçer miydi? Eğer öyleyse içimde büyüyen bu sancıya ne demeli? Benliğimi ele geçirmeye çalışan bu karamsarlığa, bu boşluğa, bu hiçlik duygusuna. Çünkü o aklımın ve ruhumun sultanıydı. Sultanı olmayan bir kul kendi başına nasıl yaşayabilirdi ki? Bu mümkün mü? Biraz daha beklersem içeri giremeyeceğimden korkarak itekledim demir kapıyı. Unutma krizinin kararttığı saatlerin ardından kendime geldiğim yerdeydim işte. Ama içerisi aydınlıktı, birden irkildim. Asansörün önünde biri vardı. İşte düşman gibi bir hali yoktu, aksine gülümseyerek bakıyordu. Müştak Bey? Gözlerini kısmış emin olmaya çalışıyordu. Siz misiniz? Çekingenleştiğimi fark edince yorgun yüzünde aşina bir ifadeyle elini uzattı. Aşk olsun, tanımadınız mı Sezgin? Nusret'in yeğeni Sezgin. Sezgin mi? Yıllar önce tanıdığım o kıvırcık saçlı çocuğa hiç benzemeyen bu adam Sezgin miydi? Nusret'in sözleri çınladı kulaklarımda. Artık o tatlı çocuk yok. Paragöz herifin biri olmuş. Mantığım anında kırmızı alarma geçti. Ne yani, bırakmışlar mıydı bu paragöz herifi? Ama neden? Katil o değil miydi? Bu yüzden mi çağırmıştı Başkomiser Nevzat beni? Katil, maktulün yeğeni olmadığına göre bütün şüpheler sizin üzerinizde toplanıyor. Demek için mi? Hayır. Benden önce Tahir Hoca'nın asistanı, belki de suç ortağı Çetin vardı. Ne oldu Müştak Bey? Niye kaldınız öyle? Diyen kıvırcık saçları artık sadece şakaklarında kalmış adamın sesiyle geldim kendime. Şaşırdım Sezgin. Ne kadar değişmişsiniz. Sokakta görsem çıkaramazdım valla. Çok zaman geçti. Beni tanıdığınızda küçücük çocuktum, 10 yaşında filan. Uykusuzluktan çökmüş morumsu çukurların içinde parıldayan mavi gözleri hülyalandı. Ne güzel zamanlardı onlar. Nusret Alan ve siz. Ne kadar sık gelirdiniz bize. Sesi boğuklaştı, gözleri nemlenmişti. Siz ve Nusret Alan. Neler geldi başınıza? Birden boynuma sarıldı, gövdesi sarsılmaya başlamıştı. Evet, düpedüz ağlıyordu. Koca adam çaresiz bir çocuk gibi kollarıma yığılıp kalmıştı. Ne yapacağımı bilemedim. Sarılamıyordum bile. Zavallı Sezgin çok acı çekiyordu. Yok, bu adam katil olamaz. Niye olamazmış canım? O kadar herzeyi yememe rağmen ben nasıl masum oynuyorsam o da pekala numara yapıyor olabilirdi. Uyanık olmalıydım hem de çok. Ama Sezgin'e yalan söylüyorsun diyecek halim de yoktu tabii. Tamam tamam Sezgin. Elimle usulca sırtına vurdum. Kendinizi heba etmeyin, hayat devam ediyor. Aklıma başka teselli sözleri gelmiyordu. Neyse ki çok uzatmadı, burnunu çekerek koptu gövdemden. En çok da benden şüphelenmelerine üzülüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Beni halamın katili olmakla suçladılar. Onu annem gibi severdim. Bedeni yeniden sarsılmaya başladı. Birkaç damla yaş daha yuvarlandı Nusret'inkileri andıran mavi gözlerinden. Ama çabuk toparladı kendini. Lacivert kabanının koluyla gözlerini kuruladı. Adamın biri ihbar etmiş. O adam da ben oluyordum tabii. Bilse ne yapardı acaba? Evet, bizi tanıyan biri. Belki mahalleden, belki de şu anlaşamadığım müteahhittir. Güya Nusret halamla miras davası varmış aramızda. Güya kavgalıymışız. Polisler de aptalca inanmışlar buna. Yaptığı hatayı geç fark etmiş gibi birden sustu. Bakışlarını korkuyla yukarıya çevirdi. Sesini kısarak tamamladı sözlerini. Evet, inanmışlar o alçağa. Biliyor musunuz, bütün geceyi sorguda geçirdim. İnanmıyorum dedim sanki çok sinirlenmişim gibi. Ne öğrenmek istiyorlarmış ki? Anlayamadım ki, polis kafası işte. Apartmanı neden satmak istiyormuşum? Çünkü eski, çimentosu dökülüyor, demirleri paslandı, Allah göstermesin. Bir depremde başımıza yıkılır dedim. Ama Nusret Hanım satmak istemiyormuş dediler. Ben de bunun yalan olduğunu söyledim. Halam apartmanı satmayalım demiyordu. Yaza doğru satışa çıkaralım diyordu. Sonra cinayet saatinde nerede olduğumu sordular. Arkadaşlarla lokalde olduğumu söyledim. Kağıt oynadık dedim. İnanmadılar. Genç bir komiser var. Sağı solu belli olmuyor. Külhan Bey gibi bir şey. Yalan söylüyorsun. Cinayeti sen işlemişsindir dedi. Allah'tan başkomiser makul bir adam. Lokalde birlikte kağıt oynadığım arkadaşları buldurdu. Onlar sözlerimi doğrulayınca da beni serbest bıraktı. Sanki birilerinin bizi dinlemesinden çekiniyormuşçasına etrafına baktı. Ama şehirden ayrılmamam gerekiyormuş. Yani hala benden şüpheleniyorlar. Sizden rica ediyorum Müştak Bey, benim katil olamayacağımı anlatsanıza şunlara. Korkmuştu, sağlıklı düşünemiyordu, duraksadı. Sahi siz niçin geldiniz buraya? Şu sizin makul başkomiser çağırdı. Niye çağırdığını bilmiyorum. Belki tarihi bir metin falan vardır. Yani cinayetle alakalı. Belki onu soracaklardır. Olabilecek en masum gerekçeyle başımdan savmak istiyordum artık Sezgin'i ama kurumuş dudaklarını yalayarak sorduğu soru durdurdu beni. Fatih Sultan Mehmet'le mi ilgili? 1453 yılının 29 Mayıs'ında surların önünde bıraktığım Büyük Hakan, Şişli'de Sahtiyan apartmanının girişinde yeniden çıkmıştı karşıma. Ve aynı anda zihnime çakan şimşek, öğrenmek istediğim pek çok bilgiyi şu karşımda dikilen adamdan edinebileceğimi hatırlattı bana. Ne de olsa son günlerinde Nusret'le en yakın olan kişi Sezgin'di. Fatih de nereden çıktı diye güya hafifçe safça sordum. Bilmiyor muydunuz? Nusret halam Fatih üzerine bir araştırma yapıyordu. Rahmetlinin çalışma odası müzeye dönmüştü. Her yerde padişah resimleri, haritalar, kitaplar. Zaten bu araştırma yüzünden apartmanı satışa çıkarmıyordu ya. Bu işi bitirmem lazım diyordu. Emlakçılarla, müteahhitlerle uğraşamam şimdi. Ama benim de paraya ihtiyacım vardı. Fatih ile ilgili çalışmasının içeriğinden de bahsetmiş olabilir miydi Sezgin'e? Neden olmasın? Cinayet davalarında en önemli detay hiç beklemediğim bir yerden çıkabilir. Dememiş miydi bizim polisiye cüpeder? Şu Fatih meselesi, Nusret tam olarak neyi araştırıyordu? Gözlerini masumca kırptı. Bilmiyorum ki, belki sorsam anlatırdı. Gerçi anlatsaydı anlar mıydım, o da belli değil ya. Aklına bir şey gelir gibi oldu. Bir mezardan bahsediyorlardı. Bu konuşmayı daha önce de yapmıştım. Teoman bahsetmişti mezar konusundan, bizim Akın'ın vefalı ev arkadaşı. Nasıl bir mezar diye kurcaladım. Türbe mi demek istiyorsunuz? Ha türbe, evet evet türbe. Yani şu tarihi şeylerden işte. Suratında küçümseme ile gülümseme arasında bir ifade belirdi. Şu eşcinsel çocuk, halamın asistanı. Akın mı? Evet işte o. Birilerini bulacakmış da türbeyi açtıracaklarmış. Teoman'ın söyledikleriyle uyuşuyordu bu bilgi. Eski sevgilim 2. Murad'ın ölümü hakkında önemli bir bulguya ulaşmış olmalıydı ya da en azından bunu ümit ediyordu. Sanırım cinayeti çözecek olan düğüm o türbedeydi. Niçin açtıracaklarmış türbeyi? Onu bilmiyorum. Peki türbe kiminmiş söylediler mi? Söylemediler, dalgın dalgın mırıldandı. Söyledilerse de dikkat etmemişim. Bunlar sizin mevzularınız Müştak Bey. İlgimizi çekmediği için hafızasını tazelemekte yarar vardı. İkinci Murat demiş olabilirler mi? Ya da Fatih'in babası? Fatih'in babası mı? Yok, duysam kesin hatırlardım. Yanlış bir söz etmişim gibi alınganlaşmıştı. Tamam, tarihçi değiliz ama Fatih deyince biz de sizin kadar severiz onu. Fatih'in babası diyecek, ben unutacağım. Olur mu öyle şey? Peki neredeymiş bu türbe, Bursa'da mı? Yorgun yüzü aydınlanıverdi. Bursa, evet Bursa olmalı. 3 ay önce benim arabamla oraya gittiler. Halamla asistanı. 2 gece Bursa'da kaldılar. Demek yanılmamıştım. Demek Nusret 2. Murad'ın türbesini açtırmanın peşindeymiş. Peki açmışlar mı türbeyi? Sormadım ki. Asistanı benim arabayı çarpmış. Önemli değil gerçi. Sağ çamurluk yamulmuş biraz. Ama insanın canı sıkılıyor işte. Mercedes öyle ucuz bir araba değil ki. O yüzden bozulmuştum. Hatta birkaç gün küs gezdi halamla. Bir daha konu açılmadı mı? Dün geceden beri uykusuz kalmanın getirdiği sersemlikle yanlış anladı. Halam anlattı sonradan, heykel diye bir yer varmış Bursa'da, kaldırıma çarpmış arabayı. Hayır, yani halan Bursa'da ne yapmış onu soruyorum. Başını usulca geriye attı. Yok, o konuda hiç konuşmadık. Peki yeniden gittiler mi Bursa'ya? Benim arabayı istemediler bir daha. Gittilerse de haberim olmadı ama halam İstanbul dışına çıkmadı hiç. Mavi gözleri heyecanla kıpırdanmaya başlamıştı. Çok mu önemli o Bursa'daki türbe? Belki Nusret'in neden öldürüldüğünü anlamaya çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. İlk kez kuşkuyla bakıyordu. Polislerle mi? Fena yakalamıştı beni. Düşüncesini sonuna kadar sürdürürse onu Nevzat'a ihbar eden alçağın ben olduğumu anlaması işten bile değildi. Elbette hayır dedim kaşlarımı çatarak. Polislerle benim ne işim olur ama Nusret'in katilinin yakalanması için her şeyi yaparım. Şüphe bulutları dağıldı. Ben de yaparım, yumruklarını sıkarak söylendi. O canavarı bir elime geçirsem, duraksadı. Türbe filan dediğinize göre katil sizin camiadan biri olabilir mi? Olabilir, şu Fatih hakkında yaptığı araştırma, onu tam olarak bilebilseydik. Size anlatmadı mı? Yine kuşkuyla gerilmişti yüzü. Sözlerimde bir tutarsızlık vardı ama ne olduğunu anlayamıyordu. Görüşüyordunuz değil mi halamla? Bir anlık tereddüt bile mahvıma yol açabilirdi. Görüşüyorduk tabii. Dışarıda buluşuyordunuz o zaman. Buraya hiç gelmediniz çünkü. Okulda görüşüyorduk diye aklıma ilk gelen yalanı uydurdum. Bana uğruyordu. Keşke buraya gelseydiniz. Sizinle konuşmayı çok isterdim. Gerçi şu akrabanız olan hanım geliyordu. Kimden bahsediyordu bu Sezgin? Hangi hanım? Şu psikiyatr. Başımdan aşağı kaynar sular dökülür gibi oldu. Hangi psikiyatr? Şu kemik gözlükleri olan kadın, hani deri pantolon giyiyor. Aklıma gelenin gerçek çıkmasından korkarak sordum. Şaziye mi? Evet, Şaziye Hanım, 2 kere karşılaştık. Nusret'le mi görüşüyordu Şaziye? Neler çeviriyordu bu kız? Ne gizliyordu benden? Belki Çeşmi Lal'in Nusret'te olduğunu da biliyordu. Öyleyse neden dün akşam o gerdanlık yüzünden canıma okumuştu? O da sizin gibi iyi bir insana benziyor. Ne yalan söyleyeyim, Şaziye Hanım'ı burada görünce acaba halamla yeniden bir araya mı geleceksiniz diye düşündüm. Aklım Şaziye'nin çevirdiği entrikada olmasına rağmen sözleri beni hüzünlendirdi. Bir araya gelmek mi diye acı acı gülümsedim. O iş çoktan bitti Sezgin. Sanki ayrılmamızdan kendisi sorumluymuş gibi bakışlarını kaçırdı. Biliyorum Müştak Bey, çok üzülmüştüm ayrıldığınızı duyunca. Ben hep evleneceksiniz diye düşünüyordum. Amerika'ya gideceğini öğrendiğimde halama çok kızdım. Herkes öyle düşünüyordu. Zavallı annem, sinsi teyzem, güya hayattaki tek dostum olan Şaziye, babam yerine koyduğum Tahir Hakkı, hatta bizim Kadife Hanım, kadın. Fakültede bizi tanıyan herkes, bir tek Nusret öyle düşünmüyormuş. Çok geç anladım. Belki o da öyle düşündüğünü bilmiyordu. Belki o da çok geç anladı. O yüzden öyle apar topar bırakıp kaçtı beni. Birden Nusret'e karşı artık daha anlayışlı davranmaya başladığımı fark ettim. Hoşuma gitti bu durum. Nusret'e kızmamalıydınız diye Sezgin'e akıl bile verdim. İnsanların duyguları değişir. Değişir de bence halam yanlış yaptı. Gitti o Jerry denen adamla evlendi. Nasıl da kaba bir insan. Bir keresinde onun burnunu kırmıştı. Ne? Nusret'i dövüyor muydu? Her zaman değil tabii ama dövüyormuş. Biz de olaydan sonra öğrendik. Halam bir İstanbul dönüşü Jerry'yi kendi evinde, kendi yatağında bir öğrencisiyle yakalamış. Tabii çıldırmış, atlamış adamın üzerine. Herif de karşımdaki kadın filan demeden yapıştırmış yumruğu. Ters yere gelmiş, burun üç yerinden kırılmış. Estetik ameliyat filan oldu, ciddi bir durumdu yani. Sanki kendi burnum kırılmış gibi acımıştı içim. Jerry denen o hayvanla karşılaşsam gözümü kırpmadan öldürürdüm. Alaycı bir kahkaha çınladı kulaklarımda. Sen kimseyi öldüremezsin Müştak. Karanlıkta gizlenen o saldırgan adam uyanmış, beni kışkırtmaya çalışıyordu yine. Bırak öldürmeyi, birine fiske bile vuramazsın. Boş yere kendini gaza getirme. Hem niye kızıyorsun ki Jerry'ye? Adam senden daha iyi tanıyormuş Nusret'i. Baksana, burnu kırıldıktan sonra bile onu terk etmemiş kadın. Hemen def ettim bu sinir bozucu adamı gölgeli toprağına ama sözleri aklıma takılmıştı. Sezgin'e sormadan duramadım. Burnu kırıldıktan sonra da Jerry ile yaşamaya devam etti mi? Etti ya. Rahmetli babama çok dokunmuştu bu olay. Ameliyat olacağını öğrenince beni Chicago'ya yolladı. Kız kardeşi yalnız kalmasın diye. Ama gerek yokmuş. Jerry ile barışmışlar bile. Allah rahmet eylesin Nusret halam. Biraz tuhaf bir kadındı. Ne yapayım Sezgin demişti. Seviyorum adamı. Hem ilk saldıran bendim. Jerry kendini korurken oldu. Öyle deyince ben de sesimi çıkarmadım tabii. Ama o herifle de bir araya gelmedim hiç. Yemeğe çıkalım birlikte dedi halam. İstemedim. Çünkü o Amerikalının halamı yine döveceğinden emindim ki zaten yaptı. Artık o kadarına dayanamadı, o yüzden ayrıldılar. Bana sorarsan adamı hala seviyordu. İnsan tuhaf bir mahluk Müştak Bey. Kendisine değer verenden kaçar, eziyet edeni sever. Sanırım bana acıyordu. O ilişkide terk edilen tarafın ben olduğumu öğrenmiş olmalıydı. Halasını hep sevdiğimi, onu hiçbir zaman unutamayacağımı biliyordu. Belki bizzat Nusret anlatmıştır pişmanlık duyarak, gözyaşları içinde. Hayır hayır, bu düşüncelere kaptırmamalıyım artık kendimi. Nusret beni sevmiyordu. Bu muhakkaktı. Baksana, o Jerry denen adam burnunu kırmış, yine de ayrılmamış heriften. Belki de benim yüzümden. Şaziye, abartılı sevginin de bir tür şiddet olabileceğini, insan ruhunda yıkıcı travmalara yol açabileceğini söylemişti. Belki de Nusret'e gösterdiğim özen, ona her yerde, her zaman değerli olduğunu hissettirmem, bir tür duyarsızlığa yol açmıştı. Belki de aşağılanmak, küçümsenmek, hatta aldatılmak hoşuna gidiyordu. Aklından neler geçtiğini kim bilebilir? Neyse, bu tür meselelere kafa yormaktan, bilinmezleri çözmeye çalışmaktan vazgeçmeliydim artık. Aklımı cinayete yormalıydım. Demek Sezgin masumdu. Hayır, henüz masum olduğunu söyleyemezdik. Sadece göz altında tutulmasına yetecek kadar delil yokmuş. O nedenle şehri terk etme demiş ya Nevzat. Üstelik ardından gözyaşı dökmesine rağmen hiç de öyle onaylarmış gibi görünmüyordu halasının yaşamını. Hatta içten içe öfkeleniyor gibiydi. Chicago'ya gittiğinde Nusret'i döven o herifle karşılaştığında gururu incinmiş olmalı. Ama bunun için halasını öldürecek hali yoktu. Gururu incindiği için değil, apartmanı satmadığı için. Şimdi ne olacak diye aklımdakini dile getirdim. Satacak mısınız bu binayı? Alıngan bir ifade belirdi yüzünde. Yapmayın Müştak Bey. Daha halamı toprağa bile vermedik. Apartman kimin umurunda? O işleri düşünecek halde miyim ben? Nasıl utandığımı anlatamam. Patavatsız bir yan var bu Müştak'ta. Hep kibardır ama böyle münasebetsiz bir laf eder ki... Tamam teyze, tamam, ben kötüyüm işte diyerek Şaziye'nin cadaloz annesini payladıktan sonra... Çok özür dilerim Sezgin diyerek toparlamaya çalıştım. Öyle demek istemedim, kusura bakmayın, kafam allak bullak. Yumuşadı, uzanıp elime bile dokundu. Biliyorum biliyorum, siz çok iyi bir insansınız. Güzel bir anıyı anımsamış gibi aydınlandı gözleri. Biliyor musunuz rahmetli babaannem size karınca ezmez Şevki derdi. Hiç şaşırmadım. Oldum olası hoşlanmamıştı Nusret'in annesi benden. Bula bula bu mıymıntıyı mı buldun demiş ya Nusret'e. Durgunlaştığımı fark eden Sezgin, yanlış bir şey söylemedim değil mi diye gönlümü almaya kalktı. Yani o karınca ezmez sözü kötü manada değil. Alınmadım diyecektim ki antika asansör büyük bir gürültüyle durdu önümüzde. İkimizin de bakışları asansöre çevrildi. Ahşap kapı açıldı. Polislerden biri mi? Hayır, güllü dallı eşarbının altından kınalı saçları görünen, üzerinde bej rengi ucuz bir mantoyla genç bir kadın. Elinde pembe bir kovayla mavi bir faraş tutuyordu. Bizi görünce sıkıntıyla söylendi. Temizlik istemiyorlar Sezgin Bey, parmak izi mi ne silinirmiş. O yakışıklı polis fena tersledi beni. Temizlikçi kızın sözleri genç yeğeni telaşlandırmış gibiydi. Tamam tamam Fazilet, sen evine git. Polisler işi bitirince temizlersin. İyi dedi usulca başını eğerek. İyi, ben gideyim o zaman. Ama yanımızdan geçerken durdu. Bir de o polis abi, şu yaşlı olanı, sizinle ilgili sorular sordu. Sezgin'in telaşı arttı sanki. Ne sorusuymuş onlar? İşte rahmetli öldürüldüğü gece siz apartmana ne zaman gelmişsiniz? Halanızla aranız nasılmış? Hiç kavga etmiş misiniz? Gibilerinden. Sezgin'in suratı asıldı. Benim yanımda anlatılacak konu muydu bunlar şimdi? Yine de belli etmemeye çalıştı. Söyleseydin ya neler olduğunu? Yeşil gözleri tedirginlik içinde kıpırdadı kadının. Söyledim zaten. Söyledim de o polis abi bir de karakola çağırdı beni, yazılı olarak alacakmış ifademi. Tamam dedi sıkıntıyla Sezgin. Tamam, gider orada da anlatırsın, bir şey olmaz. Olduğu yerde şöyle bir salındı, arsız, meydan okuyan bir yan vardı bu genç kadının tavırlarında. Sezgin'le bir ilişkisi olmasın? Olur mu olur? Baksanıza, konuşurken sanki kırıtıyor kadın. Ben de gelirim dedim zaten. O yaşlı polis iyi bir adama benziyor. Yaşlı deyince fark etmiş gibi birden ilgiyle yüzüme bakmaya başladı. ''Aa, siz Müştak Bey değil misiniz?'' ''Hoppala, nereden tanıyordu bu beni?'' ''Fazilet'i hatırlamadınız mı?'' diye yardıma yetişti Sezgin. ''Bizim satık kadının kızı. Siz buraya gelip giderken çok küçüktü, 5-6 yaşında olmalı.'' ''Hiç de değil. Nusret Hanım Amerika'ya giderken 8 yaşındaydım.'' ''Neyse işte, aferin sana. Nasıl tanıdın Müştak Bey'i?'' Hayranlıkla süzdü beni genç kadın. Nasıl tanımam, Müştak Bey çıkmazdı ki bu evden. Sislerin içinden kızıl saçlı, cin bakışlı, tatlı gülüşlü bir kız çocuğu belirir gibi oldu. Galiba önde iki dişiniz eksikti o zamanlar. Yanakları yine al al yanmaya başladı. Vallahi helal olsun, beni işte hatırladınız, öyleydi. Zaten dişsiz kız diye severdiniz beni. Ah, özür dilerim dedim, alındığını düşünerek kabalık etmişiz. Yok Müştak Bey, niye kabalık olsun? Siz hep iyi davrandınız bana. Müştak Bey bir tanedir diyerek onayladı Sezgin. Bana da hep hediyeler getirirdi. Bir keresinde kırmızı bir araba almıştı. Hiç unutmam, markası bile yazıyordu üzerinde. Mercedes. Fazilet'in fıldır fıldır dönen gözleri sakinleşti. Sahi Müştak Bey, siz niye evlenmediniz Nusret Hanım'la? Ne diyecektim şimdi ben bu kadına? Hadi hadi Fazilet, artık evine diyerek Sezgin bir kez daha kurtardı beni. Genç kadın bu sözlere bozulmuştu. Bir hoşça kalın bile demeden bir elinde kova, bir elinde faraş, ucuz mantosunun altından bile belli olan diri kalçalarını sallayarak bodrum kata inerken arkasından seslendi Sezgin. Ha Fazilet, akşam için yemek falan istemiyorum. Çok yorgunum, yatıp uyuyacağım. Sakın beni kaldırma. Ne evet ne hayır tınmadı bile Fazilet, kendinden emin bir tavırla merdivenlerde kayboldu. Duyduğumuz sadece uzaklaşan ayak sesleriydi.